Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 13.30'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Haber Masası başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
Ben Serkan Başdımar.
Ben Aslı Kahveci.
Bir an tek bir şekilde programı idare edeceğimi düşündüm. Dedim herhalde yalnızım ben.
İkimiz de birbirimizi bekleyince öyle bir sessizlik oldu.
Serkan önce nasılsın, iyi misin? Dün dinleyicilerimiz endişelenmiş yayında, olabilirler.
Evet, yani o konuda da özür diliyorum tekrardan. Tam böyle yayına bastırdık. İsmimi de söyledim. Sonradan işte bir mide bulantısı vardı zaten ama yani programı sürdürebileceğimi inandım ama yapamadım.
Çok artınca geçmiş mide olsun bulantısı. Diyelim. Çok geçmiş olsun teşekkür diyelim ederim. O halde sana. Peki efendim bugün yine
ben
bir çok...
Ben neyim?
Ama o hastaydı şimdi özellikle ona sormam gerekiyordu.
Peki.
Peki o halde Yunanistan'la başlayalım mı? Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bugün sabah saatlerinde komşudan bir deprem haberi geldi. Yunanistan 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Evet, Mora Yarımadası'nda olmuş bu deprem. 5,8 ama 6 olarak açıklayan Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi var. 6 olarak açıklıyor ama... Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Onu söylemekte fayda var. Zaten Mora Yarımadası'nın da nüfusu 500 bin. Buna rağmen herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.
Çok şükür diyelim. Anladığım kadarıyla Türkiye'den de bir hissetme falan olmadı. Hani komşumuz diye söyleyeyim tabii, dedim tabii. Ama yani, öyle bir durumda yok.
Bu tür depremlerin korkutucu tarafı şunlar. Bizler de zaten yayınlarda bu yüzden veriyoruz. Daha doğrusu ben bu yüzden biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela 3 büyüklüğünde bir deprem, 4 büyüklüğünde bir deprem. Herhangi bir can kaybı, mal kaybı yoksa haber değeri yokmuş gibi düşünüyoruz ama aslında şöyle, bir, bu depremler başka bir depremin habercisi olabiliyor. İki, bütün faylar, en azından yakın olanlar ve aynı doğrultuda olanlar birbirini etkiliyor. Yani aslında bizde Van'da olan 4 büyüklüğünde bir deprem, Japonya'da olabilecek olan 6 nokta büyüklüğündeki bir depremi tetikleyebiliyor.
Evet. O kadar uzağda.
Evet.
En azından tedbir almamız adına bu haberleri yapmakta tabii ki de fayda var.
Tabii o halde Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimizi sunup bir diğer konu başlığımızla devam edelim.
Sevgili dinleyenler, yerel seçime çok az kaldı. Yerel seçim öncesi son haber masasındayız biz de. Hatırlatmadan olmaz dedik. Tam hatırlatacaktık ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bizden önce davrandı ve dedi ki pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin size bir açıklama yapayım. Ne dedi Serkan bu açıklamada?
Şimdi şöyle, zarfı koyarken bizi zor
anlar bekliyor.
Anlar bekliyor. Oldukça kesinlikle öyle. Onu söyleyebilirim. Çünkü yerel seçimlerde pusula sayısı bir hayli fazla.
Yine 3 bunu... tane temel pusula var zaten. Muhtarlığı da eklersen 4 tane pusula olacak.
4 tane pusula olacak. 3 pusula, biri büyükşehir beyaz renkte belirlenen pusula, birisi ilçe belediye başkanlığı için olan pusula, birisi de belediye meclis üyeliği için olan pusula. Mavi olan belediye başkanlığı, sarı olan belediye meclis üyesi, pembe o yok. Ben hızımı almışken devam
edeyim. Ve tek zarf olacak. Dolayısıyla açık mavi tek bir zarf olacak. Muhtarlık pusulası hariç diğer 3 pusula tek zarfla birlikte sandığa atılacak. Daha önce de seçimlerde işte böyle çoklu seçim olduğu zaman onu katlamak, aman işte arkaya geçti mi geçmedi mi dikkat etmek, kurutmak falan derken bir hayli bu sıranın uzamasına sebep olan durumlardan bir tanesi. Kimlik şart efendim. Herkes kendi sandığında oy kullanacak ancak TC numaranızı gösteren bir belgeyle gitmek zorundasınız. Eskiden hatırlıyorsunuz seçmen bilgi kağıtları vardı. Halen de evimize geliyor ama ancak bununla artık gitme zorunluluğunuz yok.
Yine
ama,
de giderseniz iyi olur. Sandık başındaki ama, görevlileri çok zorlamayın.
Aynen öyle, tam onu söyleyecektim. Sandık başındaki görevlileri biraz rahatlatmak adına takdir edersiniz ki o gün çok fazla insanla muhatap oluyorlar. Sandık nesi oluyor bunun? Ne
sandık
deniyor?
Başkanı.
Yok yok, hani hangi sandıkta oy kullanacağını gösteren numaralar oluyor.
Numara,
yani hani onları
sandık
falan no. Sandık no, heh, tamam adı aklıma gelmedi. Sandık no'nuzu bilirseniz hani böylelikle oradaki memurlara da büyük bir yardımınız olmuş
hatta
oluyor.
Hatta sıra no'nuzu da bilirseniz.
Evet, ben onları direkt kendi adıma E-Devlet'ten baktım, fotoğrafını da çektim. Telefonumda duruyor. Tam gitmeden önce tekrar bir bakıyorum, kontrol ediyorum ve o şekilde giriyorum. Buradan da dinleyicilerimize tavsiyede bulunabilirim
artık
zannedersem.
Artık insanımız alışkındır yani. Ben alıştım şahsen. Çünkü
şimdi
çok fazla seçim olmaya başladı son zamanlarda.
Yaş
bu kaçıncı
grubu
seçim
olarak,
onu da hatırlamıyorum.
Yaş grubu olarak biraz yüksek kesimlerde biraz sıkıntı olabiliyor.
Bir de onlar daha fazla alışmış olması gerekmiyor mu? Onlar daha çok seçim gördü.
Onlar bu dijitale falan hiç alışkın
dijital
değiller. Hala ellerinde kağıtlarıyla geliyorlar ama ben böyle çok da şahit oldum önümde böyle kavga durumunu yaşayanlara. Ben şahit oldum, o yüzden buradan da diyorum ki hani herkes sandık ne olsun bilsin, bir sıkıntı yaşamasın.
Şimdi
orada iddialaşmanın bir anlamı da yok, memurla iddialaşmanın.
Seçim görevindeyken beni şeye verdiler, bu kapı girişinde gelenlere imzalarını attırıyorum. Oy kullanmadan önce, kullandıktan sonra kimliklerde benim yanımda herkes sırayla kullanıyor. O ara salon başkanımız yaşlılara ve engellilere öncelik vermek istedi. Hı hı. Bütün yaşlıları toplayınca bir karmaşa oldu.
Tabii çok.
Ben de idare etmeye çalışıyorum. Ben de idare etmeye çalışıyorum o sırada. Teyzenin bir tanesi dedi ki kimliğim yok. Nasıl yok teyze? Söyle adını. Söyle, sen bana kimlik vermemişsin. Hayır dedi, verdim. Teyze versen burada olur. Nerede olacak?
Yani,
başka hani
iddialaşma.
Başka biri almış olsaydı onun kimliği burada olurdu. Dolayısıyla başka bir kimlik olmadığına göre burada senin kimliğin yok. Vermedin. Hayır verdim. Ya çantana bir bak, bakmayacağım ben sana verdim diye bayağı bir uğraştık. Neyse ikna ettik. Biraz da kızdım ben teyzeye. Zaten dedim işimiz başımızdan aşkın. Akşam da yayına yetişeceğim.
Akşam da oylar sayılacak.
Oylar sayılacak, ben de yayına yetişeceğim. Bir seçim programı yapacağım bir de. Neyse teyzeye gönderdik. Telefon numarasını aldık. Madem dedik ki öyle bir şey bulursak şey yaparız. Teyze söylene söylene gitti ama nasıl sinirli, nasıl söyleniyor, ben de ona sinirliyim.
Sonuç
iki saat sonra bir adam geldi, dedi ki ya annem buradaki karmaşada kendi kimliğini vermemiş, bir de üstüne gitmiş başka birinin kimliğini almış.
Bak görüyor musun işte.
Ben teyzeyi boşuna azarladım.
Eyvah.
İşte böyle şeyler yaşanıyor. Türkiye'de bakacağım 61.441.881 seçmen var. Ve bu seçmenlerin 1,5 milyonu da ilk defa oy kullanacak olan genç kardeşlerimiz. Herkesi tabii ki sandık başına bekliyoruz. Pazar günü vatandaşlık görevimiz çok önemli, oy kullanmaları için.
Dünya gündemi son zamanlarda Moskova'ya olan saldırıyla çalkalanıyor. Moskova saldırısından sonra tabii önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Mesela teröristlerin bağlantısı.
Evet, o konuya şimdi geleceğim. Tabii saldırıdan sonra birçok iddia ortaya atıldı. IŞİD'in üstlendiği, sorumluluk IŞİD'e yöneltildi ilk başta. Sonrasında yine Vladimir Putin açıklama yapıyor. Ukrayna saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu biliyoruz gibi açıklamalar, çok net açıklamalarda bulundu. Şimdi de Ukrayna zaten çıktı ve teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantısına ulaşılmış. Rusya Soruşturma Komitesi, Krokus City Hall'deki terör saldırısının faillerine Ukrayna'dan önemli miktarda para ve kripto para aktarıldığına dair bilgilerin olduğunu bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında ayrıca Krokus City Hall saldırısında yer alan teröristleri finanse etme şemasında olan bir başka şüphelinin de kimliği belirlenerek o kişinin gözaltına alındığı vurgulanmış.
Telegram'dan önemli açıklamalar var.
Evet, soruşturmanın ilk sonuçları teröristlerin eylemlerinin planlı yapısını, suç organizatörlerinin titizlikle yürüttüğü hazırlığı ve verdiği mali desteğini tamamen doğruluyor dedi Rusya Soruşturma Komitesi tarafından Telegram kanalına yapılan açıklamada. Gözaltına alınan teröristlerle yapılan çalışmalar, üzerlerinden ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlere ilişkin bilgilerin analiz edilmesi sonucunda bu kişilerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantıları olduğuna dair kanıtlar elde edildi. Açıklamada ayrıca soruşturma komitesinin elinde terör saldırısının faillerine Ukrayna'dan önemli miktarda para ve kripto para aktarıldığına dair doğrulanmış verilerin bulunduğunun da altı çizildi.
Zaten hemen hatırlatalım, hatırlayacaksınız, Ukrayna sınırına oldukça yakın bir Bryansk bölgesinde yakalanmıştı bu şahıslar. Dolayısıyla hani bilinen bir şeydi ama gördüğümüz gibi suç olayı alakalı delillerin de her geçen gün arttığını görüyoruz. Maalesef artan şeylerden bir tanesi de ölü sayısı 143'e yükseldi. Efendim bu terör saldırısında, kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı da 143'e yükseldi. Bu konuya devam edelim. Amerikan basını tabii ki inanılmaz derecede ilgileniyor bu konuyla alakalı. New York Times'ta çok ciddi bir iddia var ortada. Evet. İddia olarak vereceğiz.
Biz iddia olarak vereceğiz ama New York Times bunu kaynaklarına dayandırıyor. Evet. Ve Kremlin'de de yankı buldu bu açıklama. Açıklama şu: New York Times tarafından paylaşılan haberde Washington ve Moskova arasındaki düşmanlığa varan ilişkilerin ABD'li yetkililerin Rus mevkidaşlarının istihbarat kaynaklarını ya da yöntemlerini öğrenebileceği korkusuyla.
Bakın bu çok önemli.
Terör planıyla ilgili gerekli olanın ötesinde bilgi paylaşmasını engellediği vurgulandı.
Yani bizim kaynağımız nasıl öğrendiğimiz ortaya çıkmasın ama insanlar ölebilir. Benim anladığım bu.
Kremlin sözcüsünden de bir açıklama var. Dmitri Peskov'dan New York Times'in ABD istihbaratının Krokus'taki terör saldırısı ile ilgili tüm bilgileri Rusya'ya iletmediği yönündeki haberiyle ilgili olarak Kremlin'in hiçbir şey bilmediğini söylerken, ancak New York Times'in kaynak göstererek verdiği bilgiler bugünlerde büyük bir dikkatle ele alınması gereken bilgilerdir diye konuştu. Yine konuyu takip ediyorlar.
Evet.
Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov, ABD'den Mart başında da aldıkları istihbaratın genel nitelik taşıdığını.
Şimdi şöyle bir şey var. Bu tarz istihbarat zaten belirli aralıklarla oluyor zaten. Evet. Yani bu şimdi ilk defa oldu da ve ardından böyle bir terör saldırısı meydana geldi diye değil. Zaten böyle başkonsolosluklar nezdinde bu şekilde istihbaratlar zaten zaman zaman veriliyor. Ha, burada da basınla paylaşılan haberde önümüzdeki günlerden itibaren diye geniş bir aralık bırakarak konser dahil olmak üzere bir saldırı beklendi.
Evet, onu söyleyecektim. O zaten
vatandaşlarına bir uyarı bağlamındaydı. Ancak Alexander Bornitkov, Rusya Federal Güvenlik Servisi diyor ki hani bu tarz istihbaratları biz zaten her zaman alıyoruz. Madem ki ellerinde daha güçlü kanıtlar vardı, bunları bize kaynaklarını öğrenmeme pahasına söylememeleri varsa durumun asıl yanlışlığı burada ortaya çıkıyor.
Amerika
143 tane can var burada.
Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamanın üzerine bu haberin yapılması çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı Rus kaynaklarıyla paylaştık ama ciddiye almadılar demişlerdi. Ama New York Times'ın kaynaklarına dayandırarak verdiği haber aksini söylüyor.
Peki bu saldırı dünya basınında da geniş yer aldı demiştik. Türkiye'de de oldukça ilgi var. Türkiye zaten ilk gününde daha Cumhurbaşkanı Erdoğan miting programında ilk olarak o konuyla girmişti. Moskova'ya, Rusya'ya başsağlığı dilekleriyle başlamıştı. Son olarak da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama var.
Ömer Çelik, Krokus City Hall'deki terör saldırısında yabancı istihbarat desteğinin olduğunu ifade ediyor. Sonrasında yine bu hadisenin çok üzücü bir olay olduğunu belirten Çelik, ölenlerin ailelerine ve Rusya'ya başsağlığı dileklerini iletti. Rus halkının ve hükümetinin bu zor günlerinde yanındayız diyor. Her türlü teröre karşı bu tutumumuzu ortaya koyuyoruz diye de
ve
ekliyor.
En önemlisini söyledi önce.
En önemlisi bu IŞİD'in tek başına yapabileceği bir operasyon değil diyen Çelik, bu durumun çok açık olduğunu dile getirdi. Oklar tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelmiş durumda.
Aklın yolu bir.
Ukrayna'ya da yöneldi ama onlar hani bir işbirliği var burada söz konusu zaten.
Yani IŞİD burada birazcık kara koyun mu derler? Hani kara koyun seçildi gibi bir şey.
Günah keçisi.
Zaten.
Yani bir de kara koyun da derler.
Bir de kara koyun da olabilir.
Öyle bir şey oldu. Geçilerden gidiyoruz.
Zaten terör eylemlerinin çoğunu gerçekleştiren de IŞİD yani şu ana kadar.
Ya o yüzden IŞİD bir günah olması keçisi. Şöyle tabii ki bir terör örgütü ve mutlaka yok edilmesi gerekiyor. Nasıl peki ortaya çıktıysa o şekilde de yok edilebilir.
Evet.
Mevzu şurada, hani her zaman biz Türk dizilerini çok fazla ihraç ediyoruz dünyaya, mutlaka izlemişlerdir. Bir dünya dizimiz var bizim, özellikle de mafyatik diziler çok fazla izleniyor. Hepsinde de ortak gördüğümüz şey şu: biri gider, emri alır, cinayeti işler ve hapse girer. Mevzu şimdi tetiği çekenin hapse girmesi mi?
Yoksa emri kim verdi?
Arkasındakiler kim? Önemli olan.
Azmettiren, emri veren, ona finansal olarak bütün finansmanı sağlayan. Hani bunlar tabii ki en önce konuşulması gereken durumlar. Moskova'da 143 kişinin geçtiğimiz cuma günü meydana gelen terör saldırısı 143 canla ödendi. Bu konuyla ilgili de detayları aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi öğrenciler bekleyin haberimizi. Şimdi bu haberi sevgili hocamın anlatması ve güzel bir dille bize aktarması, anlatması lazım. Çünkü ben Aslı'nın gerçekten bir şeyi anlatmasını çok seviyorum. Diyorum ki Aslı çok güzel anlatıyorsun. Keşke öğretmenim olsaydın. Anlattığın her şeyi çok iyi anlıyorum diyorum. Efendim Yüksek Öğretim Kurulu'ndan bir açıklama var. Dünya sıralamasında ilk 400'deki üniversiteden mezun olanlara doğrudan denklik geliyor. Şimdi bu denklik nedir? Öğrenciler nasıl bir sıkıntı yaşıyorlardı da ne oldu da mutlu oldular? Bize bunu kısa kısa anlatırsın diye
tabii
düşünüyorum.
Tabii ki. Önce kutluyorum öğrencilerimizi. Çünkü çok uzun zamandır gerek sosyal medyada gerek siyasiler çapında gerekse kendileri ayrıca başvurarak bir çalışma, bir çaba içindeydiler. Çünkü denklik verilmiyordu. Denklik dediğimiz olay şu. Bizler yurt içinde üniversite sınavına girip üniversiteden mezun olup diplomasını alan öğrenciler çeşitli kurumlarda çalışabilmek için bir yeterlilik almış oluyoruz. Yurt dışında üniversitede okuyan öğrenciler... den tamamı bu şansa sahip olamıyordu tekrar yurda geldiklerinde. Çünkü gerek üniversite sınavına girmemiş oluyorlardı, gerekse o üniversitelerin verdiği diploma bu ülkede kabul edilmiyor. Yani daha doğrusu üniversite seviyesinde kabul edilmiyor oluyordu. Bu sıkıntıyla çok fazla karşılaşan öğrenci vardı. Sayısı 40 binlerle 60 binlerle ifade ediliyordu. Özellikle bizim güney sınırlarımızdan gelen bir takım sığınmacıların sadece beyana dayalı olarak kamu kurumlarında üniversite mezunlarının çalışacağı statülerde çalışıyor olmasına da çok fazla isyan edip biz diplomayla geliyoruz, diplomamıza denklik verilmiyor ama onlar beyana dayalı olarak bu işlere girebiliyorlar diye yine seslerini yükseltmişlerdi. Yüksek Öğretim Kurumu seçim arefesinde bu sesi duydu ve
haklı bir isyandı gerçekten.
Çocuklara dedi ki tamam, biz şöyle yapalım çocuklar dedi. Siz üniversite sınavına girmemiş olabilirsiniz ya da üniversite sınavı puanıyla bu üniversitelere girmemiş olabilirsiniz ama dünya sıralamalarında ilk 400'de bulunan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verelim ama ilk 1000'de yer alanlardan mezun olanlara da YKS'ye girme şartı aranmayacağı müjdesini de ekleyelim dedi.
Peki bunda bölüm sınırlaması var mı yoksa her bölüm için mi bu geçerli?
Şöyle, özellikle yurt dışına gidenler zaten işletme okumaya gitmiyorlar. Açıkçası tıp diş genelde. Hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil. Hukuk gerçi şimdi her üniversitede aşağı yukarı var. Hepsinde olmasa da en az yarısında var ama tıp diş hekimliği, eczacılık sınırlı sayıda öğrenci alan programlar. Puanları çok yüksek olan programlar. Dolayısıyla bunu okumak isteyen öğrencilerden bazıları yurt dışına gidiyorlardı bu bölümleri okuyabilmek için. İşte bunlar olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.
Evet, öğrenciler derin bir oh çekmiştir o hale diye düşünüyoruz. Senin az önce seçim öncesinde diye bir dipnotu vermen de ayrıca güldürdü beni.
Alışık olmadığımız bir başlıkla devam ediyoruz. Doğalgaza zam yok.
Ne güzel. Evet. Aslında alışkın olduğumuz zam haberi ama doğalgazda bir süredir
olmayınca
yok.
İşte bir şaşırdım ben ilk başta açıkçası. Yine boru hatlarıyla petrol taşıma Nisan itibariyle mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Ve elektrik tarifesiyle sanayi abonelerinin tarifesi üretim amaçlı tarifede sabit kalmış oluyor. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor bu arada.
Evet. BOTAŞ'ta bir süredir zaten bir zam olayı yok. BOTAŞ bir süredir doğalgaza zam yapmıyor. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi. Bunun Nisan ayında da devam edeceğini görüyoruz. Ve yine BOTAŞ'ın şöyle bir açıklaması var efendim. Konutlarda diyor, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatının ülkemizde uygulandığını söylüyor.
Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı.
Tabii Euro, Avro olarak. Avroya çevirince en ucuzu bizde.
Evet, o geldi aklıma çünkü tam tersi.
Yani burada bir
kuru yükselince tabii bizim paramız biraz. Yani.
Arkadaşlar artık Türkiye siyasetinde şuna bir alışalım. Dışarıdan bize gelen ve aldıklarımızı Avro'dan hesap ediyoruz. Avroyu Türk parasına çevirerek, ama bizim dışarıya olan paramızı kesinlikle avroya çevirmiyoruz.
Bir de birim şu var, olarak verdiğimiz aynen. vergi parasıyla beraber, hani şimdi dışarıdan geliyor, normal net ücretle geliyor diyelim. Vergi parasıyla çok fazla vergi parası ödediğimiz için o yüzden bana. Fazla
o
ödemiş oluyoruz.
Sorma bu aralar.
Vergi olmasa bak gerçekten dünyada en az hani gaz tedarik eden, en az ücretle, en az maliyetle.
Vergileri sorma. Bu ara inanılmaz derecede araba fiyatlarına bakıyorum. Araba fiyatından daha fazla vergi var.
Evet.
Korkunç bir şey. Bir ara bunu da programda işleyelim isterseniz. Ama şimdi bir başka konuya geçelim. Birleşmiş Milletler'den dikkat çekici bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. Dünyada her gün 1 milyar öğün israf ediliyor. Bakın yanlış duymadınız. 1 milyar öğün israf ediliyor. Yani yaklaşık 783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği bir dönemde 1 milyar öğünün israf edilmesi inanılmaz derecede korkunç bir şey bu.
Evet, yani vallahi bütün Afrika'yı doyurabilecek bir.
Bu pek bizi ilgilendiriyor gibi gelmiyor bana. Afrika'yı sömüren biz miyiz arkadaşım?
Ama işte değiliz. Buna dünya olarak işte, tepkimizi koymamız
hayır,
gerekiyor.
Fazlasını yiyen biz miyiz?
Biz de değiliz biz ama de. İşte biz sesimizi duyuranlardan olmalıyız. Onların sesini duyuranlardan olmalıyız o halde. Hani biz ilgilenmedik ama yani biz de bağlayan
sessiz
bir şey yok.
Sessiz de kalmamak gerekiyor.
O zaman arkadaşlar
yani.
Şu an stüdyoda ben yönümü tayin edemiyorum. Biraz navigasyon eksik bende. Batı ne taraf?
Batı içindeyiz.
Batıya doğru bir sesleneceğim ben. Batı ne taraf?
O halde peki. Seslen o halde, ne diyeceksin?
Duyarlarsa bana? Seslen Aslı.
Az yiyin arkadaşlar.
Evet.
Az yiyin efendiler. Aksırıncaya tıksırıncaya şimdi kadar yemek zorunda değilsiniz.
Ama bu arada
Batı'dan bahsediyoruz
bu arada,
ama Orta Doğu'da
Türkiye'de
da
de, Türkiye'de de ben geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir haber yapmıştım. Özellikle ekmek israfı
çok fazla.
Çok yüksek boyutlarda.
Ve çok fazla tüketen
yani
bir ülkemiz.
Biz de masaya oturduğumuz zaman ekmeksiz oturmayan bir toplumuz. Ve ekmek ciddi anlamda maalesef kötü bir durumda. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili haber yapmıştım. Rakamları çok net hatırlamıyorum ama en çok Türkiye'de israfı yapılan şey ekmek.
Çünkü en çok yenen şey ekmek. Sevgili Cihan Koli var, sana da selamlarımı iletiyorum burada. Çok fazla ekmek yemeyin, sonra sonuçları iyi olmuyor dediği için kısa bir süre dinlenmeye alınmıştı kendisi.
Biz o konuda özellikle benim ailem çok hani kırmızı çizgiyi çeken bir aile. Çünkü mesela Ramazan'da özellikle babam pide aldığında eve geldiğinde pide geliyor sıcak, tam elleyeceğim böyle, koparacağım böyle, güzel güzel yiyeceğim çorbamla beraber.
Hayır, dünkü ekmeği yiyeceksin.
Dünkü ekmeği 7 senedir böyle.
İşte
taze ekmeği yemedim hala.
Bir dakika, çorbayla sıcak ekmek yenmez. Midene zarar. Bayatları yiyeceksin.
Öyle mi?
Tabii, o tazeyi sonra öğünle geçersin.
Ama işte
yemekle.
Dediğim gibi taze olunca yani elli yemeden şey yap. Yani
her şey babanın.
Şaka yapmıyorum ya, 7 senedir böyle gidiyoruz ya. Bir de ya kızıyor. Çok ciddi.
Serkan,
o
ilk güne dönmen lazım.
Her şey babanın bir gün fazla bir ekmek almasıyla başladı, biliyorsun
evet,
değil mi?
Evet, o devran öyle öyle döndü. Bir türlü yemedik.
Neyse, ben şöyle kendi adıma sokak hayvanlarını bu konuda insanlar düşünebilir diye tavsiye edebilirim onlara. Hani çöpe atmaktansa onları işte sütle ıslatıp kedilere verebilirsiniz. İşte evde yaptığınız yemeğin suyundan bandırarak bir şekilde köpeklere verebilirsiniz. En azından
köfte yapabilirsiniz.
Yani
evet, evet, köfte yapabilirsiniz.
Başka bir cana gider bu. Bu arada az önce bahsettiğimiz 1 milyar öğün israf ediliyor dedik. Bunu rakama, fiyata rakama baktığınızda israfın yaklaşık 1 trilyon dolar.
1 trilyon dolar.
Doları da var. 1 trilyon dolara mal olduğu söyleniyor. Raporda şöyle hemen aktarayım. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Anderson'ın bir açıklaması var. Diyor ki dünya genelinde gıda israfı bu şekilde devam ederse milyonlarca insan aç kalacak. Artık bu israfın önüne geçilmesi gerekiyor deniyor. İşte burada herkesin bireysel olarak bir şeyler yapması lazım. Eğer hani şey vardır ya, herkes kendi evinin önünü süpürsün diye bir sohbet vardır ya, işte onun gibi eğer herkes evinde, işinde kendi bireysel olarak israfın önüne geçerse
o bireysellik bir zaman sonra yaygınlaşır, dünyaya kadar
çocuklara
yayılır.
Çocuklara en başta bunu öğretmemiz
evet,
gerekiyor.
Kesinlikle. Her şey aileden başlıyor o yüzden.
Kesinlikle, yani benim de küçük bir çocuğum var. İşte bak, onu bitir, onu bitirmeden ona geçme şeklinde. Hani ne kadar başarılı olabiliyorum. Benim oğlumun yemek problemi olduğu için biraz sıkıntılı ama genel anlamda bunu her evde bunun bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum.
En azından aşılamaya çalışıyorsun, bu da bir
evet,
çabadır.
Evet, israfın önüne geçmek için, çünkü diyor ki İsraf bu şekilde devam ederse milyonlarca insan aç kalacak. Şimdi aç kalacak deyince biz sadece Afrika'yı diyoruz ama bak, belki Batı da aç kalacak.
Batı aç kalmaz.
Biz Batı'dan
biz
önce aç kalırız gibime geliyor ama.
Biz arada kaynayan
Batı yine
oluruz.
Bir şeyler bulur, bir kitap
ya
yazar,
şöyle,
bir şey yapar, ortalıktan çekilir.
Batı zaten besleniyor. Biz beslenmiyoruz. Biz doyuyoruz. Hani Türk filmlerinde özellikle bu Kemal Sunal...
Simidi yediği sahne.
Yo yo. Onun filmlerinden hangi filmdi? Şey pardon Bilo. Sefi Bilo değil de.
İlyas Salman.
İlyas Salman'ın bir tane eşkıya olduğu bir film vardı. Orada çok güzel bir söz var. La biz zaten acız. Aa tok. Hani... Biz uğraşalım. Zaten acımızdan ölüyoruz. Belki tok ölürüz. Bir uğraşalım diyor yani. Ya biz zaten sadece doyuyoruz, beslenmiyoruz. Ülke olarak baktığımız zaman çocukların IQ'sunun geriye gittiğini görüyoruz. Beslenme yetersizliğinden. Çocuk yumurta yiyemiyor. Evet. Süt içemiyor. Biz hala ekmek yiyoruz da fazlası çöpe gidiyor derdindeyiz.
Kesinlikle beslenemiyoruz yani, ki. Yumurta ve et almak şu dönemde lüks içine giriyor artık.
İnsanlar
yani.
Akşam
temel besin değerleri bunlar yani.
İnsanlar olmazsa olmaz. Akşam yemeğinde protein alamadığı için, yeterince mineral alamadığı için ekmeğe abanıyor. İşte pilava, makarnaya, nerede karbonhidrat varsa onunla sağlıksız beslenme ve sadece doyma derdinde bu da bir sürü hastalığı getiriyor.
Direkt obezite.
Elindeki, evet. Obezite değil, elindeki 3 kuruşu da hastalık için. Kalp damar rahatsızlıkları bundan yola çıkarak oluyor. Mide rahatsızlıkları bundan yola çıkarak oluyor. Şeker hastalıkları bundan yola çıkarak oluyor. Eline geçen 3 kuruş parayı da ilaca veriyor. Yine alamadı etini, yine alamadı sütünü.
Evet.
Ondan sonra bizler hadi burada 1 milyar öğün israf ediliyormuş. Hadi arkadaşlar biz biraz daha az ekmek yiyelim o zaman.
Yani herkesin kendine düşen görevleri var. Onları yapsın diyeceğiz. Yani burada orta yolu ancak bu şekilde bulabilirim diye düşünüyorum. Hani buradaki bir ev yaparsa oradaki bir ev daha yapacak. Batıdakiler de inşallah duyacak ve yapacaklar.
Neye çok üzülmüştüm biliyor musun? Özellikle su tasarrufu konusunda öğretmenliğim süresince öğrencilere çok fazla yüklendim. Su tasarrufu için, bilinçlenmesi için kendi aileme, kendi arkadaşlarıma, kimi gördüysem özellikle uyardım, bir damlasının bile israf edilmemesi yönünde. Özellikle bu 25 litre belgesellerini falan izlettim. Çok etkileyici oldu. Sonra bir takım anlaşmalarla bazı su kaynaklarının bazı devletlere verildiğini öğrendim. Çok üzüldüm ben bir damlasına bile çok kıymet verirken böyle bir şeyin yapılmış olmasına. Sonra yine çöplerimi ayırarak atıyorum. Cam ayrı, plastik ayrı, kağıt vesaire, ambalaj kutuları ayrı şeklinde. Bunları da belediye yerine kağıt toplayıcılarına vermeyi tercih ediyorum. Onlar çok yoruluyorlar, çalışıyorlar diye bekliyorum. Hatta birkaç tane tanışmıştık, alışmışlardı, bekliyorlardı benden. Onlara veriyordum. Sonra Avrupa'nın en fazla çöp ithal eden ülkesi olduğumuzu öğrendim.
Şimdi sen bir şey yapma. Aslında sen bir şey üzülme ve yapma.
Arkadaşlar şimdi tamam ben yapayım, bir damla da olsa bir damladır, yolumuz belli olsun, çevremizi etkileyelim. Ama yani burada işin içine hiç kusura bakmayın girmeyeceğiz bu programın formatının dışında, ama işin içine siyaset giriyor. Doğru siyaset giriyor. Biz doğru siyasete doğru bir yönlenmemiz gerekiyor. Belki de dünya olarak, sadece ülke olarak değil.
Evet. Ve siyasetin girmediği bir şey yok ya.
Olamaz ki zaten. Yani, öyle bir dünya yok.
Her yerde varlar.
Öyle bir dünya yok ama keşke sınırları olsa. Yani şu konuya da girmese, sınırları olsa. Olmaz mıydı öyle güzel?
Saat başına ne kadar var?
Saat başına son 2 dakikamız tamam. Var. Hatta 1,5 dakikamız var.
Ama hep batıdan bahsettik de hiç Orta Doğu'da mesela. Hiç
Orta Doğu'da bir şey bulamıyor
şimdi. Suriye Arabistan o lüks içinde mesela öyle... Boylu boyunca hani yerde de yemek yiyorlar zaten.
Ben özellikle onların Ramazan hani... sofralarına inanılmaz takık durumdayım. Aç kalıyorlar bir 10 saat. O 10 saatin sonunda kurulan sofralar mutlaka görmüşsün.
Arkadaşlar
evet, yani
bunun için
fakirin halinden anlamak
nasıl
mevzu zaten.
Nasıl bir fakir halinden
bana
anlamak?
Bu şekilde nasıl anlayabilirsin?
Onda da zaten
yok gözünde iftar açan gördüm ya. Acıkmıyordur. Paraşütle açıyor. Bunu yani bu fakirin halinden anlamak bu mu?
Ben girebilir miyim araya?
Haydi.
Çok Suudi Arabistan'a kadar gitmeniz gerekmiyor. Birkaç evet, tane şeyhin sofrasına bakmanız yeterli bunun için. Şöyle Mardin'e doğru bir uzanın bakalım.
Tabii.
Gerçi şey de var ama... yani Türkiye'de de İstanbul'da da yani hiç uzağa gitmeyin. Öyle bir iftar menüleri var ki hani ben gitmek de istiyorsun. Hani bir değişiklik olsun falan diyorsun. 1500-2000 lira bir kişiye iftar menüleri çıkartmışlar.
5000 liraya çıkana kadar var yani iftar menüsü.
Yani benim bahsettiğim mesela normal bir semtte hani böyle çok ultra lüks bir yer değil. 1500-2000 lira olduğunu görüyorsun ve acayip bir sofra, onları yemen mümkün değil zaten.
Evet. Yani
göze hitap ettiklerini söylüyorlar ama işte bu da israfın çeşitlerinden bir tanesi. Çok uzağa gitmeden her yerde görüyoruz.
Sonra dünya
yemek için gidiyor? Yemek için gittim, istediğim yemeği sipariş verdim. Dedi ki iftar menüsü mü? Hayır dedim. İstediğim yemeği getirin bana sadece. İftar menüsü için önce yemeği yedik, hesabı ödüyoruz 700 lira. İftar menüsü olsaydı ne olacaktı dedim, 1200 dedi. Fark neydi? İşte hurma getiriyor, zeytin getiriyor. ben kahvaltı mı yapacağım?
İftariyelik.
Peki hadi saat başına gidiyoruz.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Şimdi bir önceki konuda israfa değindik ve israfa değinirken de Ramazan ayına da gelmiştik ve Ramazan ayında devam ediyoruz ama dünya genelinde bir haber var. İtalya'da bir ilkokul Ramazan bayramında tatil. Şöyle, İtalya'da öğrencilerinin önemli bir kısmı Müslüman olan bir ilkokulun yönetimi, merkezi hükümeti ve bölge yönetiminin karşı çıkmasına rağmen daha önce aldığı Ramazan bayramının ilk gününü tatil etme kararının arkasında durdu ve bu karara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Evet, bu yaklaşık bir haftaya geçkin zannedersem, değil mi Aslı? Bir haftaya
bir
geçkin haberlerden
evet.
Bir tanesi ama şöyle... kararlarının arkasında durdular kısmı yeni. Yani aslında bu yaklaşık bir hafta 10 gün öncesinde evet. İtalya'da gerçekten bir ayaklanma söz konusu oldu hükümet yetkililerine kadar. Nasıl olur siz kafanıza göre tatil ilan edemezsiniz şeklinde. Ancak okul yönetimi tekrar bir araya geliyorlar. Tekrar toplantılar yapıyorlar ve hayır, bizim kararımız bu. Bu kararla saygı gösterilmesini istiyoruz diyorlar. Bu arada okulun 1200 öğrencisi var. Bu 1200 öğrencinin %40'ı Müslüman. Bu öğrenciler zaten bayramda okula gelmiyorlar.
Öyle gelmeyince de bir zaten azınlık oluyor.
Gelmiyorlar.
Devam
dolayısıyla
etmeme kararı
okul yönetimi de böyle bir yola geçiyor. Diyor ki sadece bir gün bayramın birinci günü tatil olsun diyor. Ancak bu büyük sıkıntılara yol
tabii
açtı.
Tabii buradaki zaten sıkıntıya yol açması normal. Ben hani Müslüman bir ülkede yaşayan biri olarak böyle bir kararı yaşasın ne kadar güzel yapılmış şeklinde yorumlamaktan ziyade şuna bakacağım eğitimci olarak. Böyle kararlar okul bazında alınmaz.
Alınmaz, evet.
İtalya'da da okul bazında alınmıyor. Bunun için üstten bir karar, bir genelge gelmesi gerekiyor, bir yazı gelmesi gerekiyor ve denmesi gerekiyor ki şu gün resmi tatil. Ya da şu gün şu bölgedeki okullar şu sebepten dolayı tatil edilmiştir.
En azından doğal afetlerle beraber.
Denmesi gerekiyor. Ha, bunun içerisine Ramazan bayramı da eklenebilir ya da Paskalya bayramı da eklenebilir.
Peki bizim ülkemizde böyle şeyler var mı? Mesela Hristiyan bir çoğunluğun olduğu okulda hani onların da bayramı.
Azınlıkların okulunda bilmiyorum. Bir fikrim yok açıkçası benim bu konuda alakalı olarak. Ama şeyi biliyorum, hani Paskalya'da yumurta falan dağıttıklarını, öğrencilerle böyle paylaşımlar yaptıklarını. Benim daha önce oturduğum yerde çok fazla Ermeni arkadaşlarımız vardı, komşularımız vardı. Onlar böyle bayramlarında yumurtalarını falan getirirlerdi. Oradan biliyorum ama okulla ilgili bilemiyorum yani. Ama bu arada şu konuyu sadece bir parantez açmak istiyorum. Bu olayın tamam, sen eğitim bazında değerlendirdiğin zaman son derece de haklısın. Her okul o zaman kendi kafasına göre tatil ilan etsin. Böyle bir şey olmaz ama bunun dikkat çekme sebeplerinden bir tanesi şu. Aşırı sağcı Lig Partisi lideri Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini bu konuyla ilgili açıklama yapıyor. Matteo Salvini de efendim İslam karşıtı tezleriyle bilinen bir isim olduğu için dolayısıyla bu olayı direkt Müslümanlığa karşı, İslamiyet'e karşı alınan bir şey olarak görüyorlar. Aslında dediğin gibi hani belki farklı düşünürse ama bu beyefendinin yani Salvini'nin daha önce İslam'la ve göç karşıtı tezleriyle çok fazla önde olduğu için dolayısıyla olay başka bir yere seyrediliyor.
Gün doğmuş diyorsun.
Yani bilemiyorum ama sonuç bu sonuçta.
Peki sonuç bu. Sonuç deyince programın da sonucu.
Hadi ya.
Bitirdik gene.
Bu hafta bitti haber masası ama buradan hemen dinleyicilerimizi hatırlatalım. Pazar günü uçsuz bucaksız yayınlarımızla sizlerle birlikte olacağız. Seçimi an be an takip edeceğiz.
Ve doğru şekilde, manipülasyonsuz şekilde
aynen,
takip edeceğiz.
Aynen, pazar günü özellikle bütün dinleyicilerimizi mutlaka seçimleri bizden takip etmelerini söylüyoruz onlara. İyi hafta sonları efendim.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim...